27. Bölüm. Hiçbir şey olmadı. Kane hala fonda Mick Jagger'ın şarkı söylediğini duyabiliyordu. Oturduğu tahta bankı ve dizinin zonkladığını hissediyordu. Bardaki terle karışık acı bira kokusunu da alabiliyordu. Tek fark gözlerini kapamadan görebiliyordu ama şimdi karanlıktaydı. Derin ve yavaş nefesler almaya çalıştı. Lokantada neyi düşünmüştü? Hatırlayamıyordu. Patates yemek üzereydi. Sonra Doc'la Peter'in kan revan içinde yattıklarını görmüştü. 6 kez klik sesi duydu. İlk başta Kane bu sesin başka bir yerden geldiğini düşünmüştü. Sanki içinden gelmişti. Ama garson kadın konuşmaya başlayınca bu sesin kadının ayak sesleri olduğunu anladı. Birer tane daha alacak mısınız? Biraz sonra gelsen, dedi Doc. Bir şeyin tam ortasındayız da. Tabii. Birden karanlık dağılmaya başladı. Sanki biri yavaşça ışıkları yakıyordu. Kane gözlerini hala kapalı tutsa da görebiliyordu. Gözlerinin önünde bir tek görüntüler değil, bilgi de vardı. Garson kızıl saçlı, derin dekoltesi olan siyah bir bluz giymiş. Aşırı makyaj yapmış bir kadın. Adı Alison Gully. Herkes ona Ellie diyor. Nick Bruton'un kendisine vurduğu yerde kalan izi kapatmak için koyu bir göz makyajı yapmış. Aslında onu terk etmek istiyor ama korkuyor. Kane'in masasındakiler içecek bir şey istemedikleri için bara dönüyor ve Tim Shumes ile flört ediyor. O buralarda yeni, kadında hoş olduğunu düşünüyor. Tim o gece eve gidince kadınla olma hayalleri kuruyor. Evde volta atıyor. Sonunda sabah 4'te yatıyor. Kalktığında güneş çoktan ağırmış. Tim geç kalıyor. Arabasına koşuyor. Siyah bir 89 Ford Mustang kullanıyor. İşe giderken kırmızı ışıkta geçerek Merlin Kramer'ın geçmesini engelliyor. Merlin çok kötü bir gün geçiriyor. Tim'e korna çalıyor ve kızarak yanlış yola dönüyor. Trafiğe takılıp Houston'a gitmek üzere bineceği uçağı kaçırıyor. Matt Flanner bekleme listesinde ve Marlin'in yerini ona veriyorlar. O da Leonard Marison'ın yanına oturuyor. Uçuş boyunca konuşuyorlar. Uçak inince kadının numarasını istiyor. 15 yaşında Derek Connor'la sinemada öpüştüklerinden bu yana ilk defa yüzü kızarıyor kadının. Matt ve Leonard üçüncü kez görüştüklerinde sevişiyorlar. İlk birkaç seferinde prezervatif kullanıyorlar ama sonra kullanmıyorlar. Ne yazık ki güvenli değil kullanmamaları. Çünkü Leonard HIV pozitif. Matt'te AIDS çıkıyor. Tek başına bir hastane köşesinde ölüyor. Aslında Beth Patterson'la evlenip iki çocuğu ve üç torunu olabilirken. Ya da Kane bir içki ısmarlıyor. El bir sipariş aldığı için 10 saniye geç gidiyor bara. Giderken Aiden Hammerstein ve Jane Berland ona işaret edip 2 içki ısmarlıyorlar. El Tim'i acele edip 2 içki hazırlamasını söylüyor. Flört edecek zamanları yok. El hem Kane'in içkisini hem de Aiden ve Jane'in içecekleri Alabama Slammer'ları getiriyor. Jane feci sarhoş oluyor. Eve gitmektense Aiden'la dolaşmaya karar veriyor. Zaten bugün kadının doğum günü. 25'ine basmış. O içmeye devam ediyor. Tim Schumann saat 2'de yatıyor ve zamanında kalkıyor. Merlin Kramer uçağa yetişiyor. Jane eve giderken bir Koreli'nin dükkanında durup bir paket Marlboro Light alıyor. Bu 21 yaşından beri içtiği ilk sigara. O zaman aşırı yemek yiyip üstüne sigara içtiğinde kusmuş ve bir daha içmeyeceğini yemin etmiş. İçmiyor da zaten. 97 yaşına kadar yaşıyor. Seth Greenberg 6 torunu arasında en sevdiği. O da Jane'in cenazesinde ağlıyor. Ama şimdi 25'inde sigara içiyor. Tadı gecenin serin havasında çok hoşuna gidiyor. Neden bıraktım acaba diye geçiriyor içinden. Bir daha asla bırakmıyor. Aiden duruma katlanamıyor. Bu da kavgaya neden oluyor. O da sekreteri Tammy Monroe ile bir ilişki yaşıyor. Jane'den ayrılıyor. O psikoloğa gidiyor. Adam Zoloft yazıyor. Bu bir işe yarıyor ama kadını iyileştirmiyor. 30. yaş gününde 20 hap yutup üstüne tekile içerek kutlama yapmaya karar veriyor. Cesedi komşusu bir koku olduğundan şikayetçi olduğunda 2 hafta sonra bulunuyor. Dur! Kane neredeyse nefes alamıyordu. Hemen gözlerini açıp garsona baktı. Ellie. Adı Ellie onun. Hortlak görmüş gibi bakıyordu. ''Bir şey mi istedin?'' diye sordu Ellie. Kane kadının omzunun üstünden sarışın bir adamın, Aiden, garsonu çağırmaya çalıştığını gördü. Dondu kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Bir şeyi değiştirdiğini biliyordu. Ellie geri dönerse Tim, Marlin, Matt, Leonard, Aiden, Jane ve Tammy'ye ne olduğunu, olacağını bilecekti. Ve bu 8 kişinin hayatlarının kesiştiği diğerlerine, ayrıca olası, olası olmayan çocuklarına da, arkadaşlarına neler olduğunu ve... ''Tatlım iyi misin?'' diye sordu garson. ''Ben konuşamıyordu. Birden çevresini sardı koku. İnsan dışkısı, çürümüş et ve kusmuk, kurtçuklar ve bozulmuş meyveler. Gözleri kayarken öne doğru düştüğünü hissetti. Masaya başını çarpacağı için kalktığında başının ağrıyacağını anladı. Ama bu umurunda değildi. Bilinçsizlik son sürat ona doğru uzanan kurtarıcı bir el gibiydi. Arkadaşlarının endişeli seslerini duydu. Jasper, Nava, Doc sesleri zihninde yankılandı. Sonra benliğindeki her bir nöron buna karşı haykırdıysa da yine de görmeye başladı. başladı. Gözleri hala kapalıydı ama görüntüler korkunç bir film gibi gitmedi gözlerinin önünden. Yaşıyorlar, acı çekiyorlar, ölüyorlar. Bir daha ve bir daha Kane görmekten kaçınamıyor. Her şey her şekilde olmaya devam ediyor. Anda neredeyse 9 saniye boyunca çığlık attığını biliyor. Bu da anda sonsuzluk gibi geliyor ona. Ama yeni bir şey öğreniyor. Sonsuzluk ne kadarmış onu öğreniyor. Kane uyandığında başının çatlayacakmış gibi acıdığına şaşırmadı. "David iyi misin?" diye sordu Nava. "Evet," dedi yavaşça başını sıvazlayarak. "Ne oldu?" diye sordu Doc. Kane cevap vermek için ağzını açtı ama doğru kelimeleri bulamıyordu. Zaten tam olarak da anlayamıyordu gördüklerini. İlk başta görüntüler belirgindi ama aynı zaman uzamda üst üste binince bulanıklaşıp birleşmişlerdi. Sanki bir çizgi filmde bir nanosaniye boyunca yeni bir kareyi görüyordu. Sonra bu kare diğer gördüğü tüm karelerin üstüne oturtuluyordu. Sonunda birbirini örten gölgelerden ve şekilsiz bir karanlıktan başka bir şey görememişti. Bardan ayrıldığı zaman gördüklerini tam olarak hatırlayamayacağının farkındaydı. Bunların hepsini zihninde depolamasına imkan yoktu. Zaten şimdiden bu bilgilerin beyninden sızdığını, boşluğa doğru aktığını hissedebiliyordu. Unutması iyiydi aslında, mutluydu. Eğer bilmiyorsa bir seçim yapması da gerekmeyecekti çünkü. Böyle yaşayabileceğini hiç sanmıyordu. Bu kadar büyük sorumlulukla, bu kadar çok seçim yaparak yaşayamazdı. Issız bir adada bile yaşasa seçimleri tüm evreni etkiliyordu. En basit bir seçimle bile biri ölecek, biri hayatta kalacaktı. Bunu yapamazdı, buna katlanamazdı. ''Yapamam, yapamam, hayır!'' diye mırıldandı Kane durmadan. ''Neyi yapamazsın?'' diye sordu Jasper. ''Seçim yapamam, bu doğru değil, ben kimim ki?'' Jasper Kane'in yanağına okkalı bir tokat attı. ''Sen David Kane'sin, ya hata yaparsam?'' diye sordu Kane. Sadece kardeşini görebiliyordu, sanki Nava ve Doc yoktu orada. Jasper gülümsedi. ''O zaman hata yapmış olursun ufaklık, bir şey yapmamayı seçsen bu bile bir seçimdir, bir karar vermekten kaçamazsın. Ama o kadar şey var ki, hata yapabileceğim onca konu, yanlış yapabileceğim, bu kaçın.'' ''Kaçınılmaz'' dedi Jasper ama denemek zorundasın. Kane başını salladı. Geleceğe dair gördüklerinden pek fazlasını hatırlayamıyordu. Ama unutmaya çalıştığında bile ne yapması gerektiğini biliyordu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyordu. Hatta yanlış olabileceğini bile düşündü. Ama doğru olma olasılığı da yüksekti. Elinden gelen tek şey en az yanlış olanı seçmekti. Olacaklar onun elinde değildi. Kane derin bir nefes alıp Nava'ya döndü. ''Buradan gitmemiz gerek.'' dedi. ''Gidebileceğimiz güvenli bir yer var mı?'' ''Evet'' dedi Nava hemen. ''Bir yer biliyorum.'' ''Neresi?'' ''Gidince görürsün.'' ''Hayır'' dedi Kane. ''Bilmem gerek.'' ''Bence...'' Kane masanın üzerinden uzanıp onun eline yapıştı. ''Nava, bana güvenmen gerekiyor. Bilmem gerekiyor. Bu önemli. Bizi nereye götürüyorsun? Tam olarak neresi?'' Nava adamın gözlerinin içine baktı. Her ne görmek istiyorsa gördü herhalde çünkü itiraz etmeden sorusuna cevap verdi. Kane bir an için gözlerini kapadı ve yine açtı. Tamam dedi. Tuvalete gitmem gerek, sonra da gideriz. Kane ayağa kalkıp barın diğer ucundaki uzun koridora doğru gitti sendeleyerek. Kimsenin onu göremeyeceğinden emin olduğu anda da erkekler tuvaletinin karşısındaki jetonlu telefonu eline aldı. Tam o sırada birinin gölgesini gördü. Bu Doc'tu. Kane parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaptı. Onun Nava'ya bu görüşmeden söz etmesini istemiyordu. Doc başını sallayıp tuvalete girdi. Kane 3 gün önceki numarayı hatırladı. Karşı taraf açmadan önce telefon uzun bir süre çaldı. ''Merhaba Peter, ben David Kane.'' Bir an için gözlerini kapadı doğru sözleri bulmaya çalışırken. ''Lütfen dikkatle dinle söyleyeceklerimi. Fazla zamanım yok.'' ''Merhaba James.'' Forsyth cep telefonundan arayan Tversky'nin sesini hemen tanıdı. ''Beni aradığını duydum.'' ''Nereden çıkardın bunu?'' diye sordu Forsyth. ''Zaman kaybediyoruz bence. Neyin peşinde olduğunu biliyorum ve sana teslim edebilirim. Fiyatta anlaşırsak.'' ''Senden isteyebileceğim hiçbir şey yok.'' ''Öyle mi? Ya David Kane?'' Dinliyorum, dedi Forsyth fazla hevesli görünmemeye çalışarak. Saat 6'da nerede olacağını biliyorum. Forsyth saatine bakınca 40 dakikası olduğunu gördü. Boğazını temizledi. Ne kadar istiyorsun? Brooklyn'in Kane'in bilmediği bir yerinde metrodan indiler. Önünden geçtikleri dükkanların çoğunun tabelaları İbranice'ydi. Erkekler siyah ceket, siyah şapka giymişlerdi ve siyah sakalları vardı. Doc gülümsedi. Kane adamın tüm bu olanları çok rahat karşıladığını düşündü. Doc'un bu huyunu severdi. Hiçbir şey onu şaşırtmazdı. ''Aslında şaşıracak bir şey yok.'' demişti bir keresinde Doc ona. ''Dünyada herkese aynı anda garip bir şey olsa işte o zaman bu şaşırtıcı olurdu. Ben tek bir bakış açısına sahip olduğuma göre bana olan olasılık dışı bir şey varsa o zaman başkasına bunun olmadığını varsayıyorum mantık olarak. Bu yüzden de bunun herhangi birine olma olasılığı 6 milyarda birse o birine olma olasılığı da %100. %100 olabilecek bir şey olduğunda niye şaşırayım ki?'' Nava onları birçok karanlık ve dar sokaktan geçirdi. Kane ana caddedeki trafiğin sesini bile duyamıyordu artık. Üçüncü kapıya gelince merdivenlerden inip kapıyı 4 defa tıklattı. Kapıdaki gözetleme penceresi açıldı ve bir çift kahverengi şüpheci göz gördü. Ama delikten bakan her kimse Nava'yı görür görmez hemen kapıyı açtı. "Navacığım!" diye haykırdı ayı gibi bir adam. Onu kucaklayıp öyle sıkıca sarıldı ki Kane kızın kemiklerinin ezileceğini düşündü. Hızlıca İbranice konuşunca adam ciddileşti. Sonunda Nava diğerlerine döndü. "Bu Ethan," dedi iri yarı adamı göstererek. "Ethan, bunlar da David, Jasper ve Doc." "Memnun oldum," dedi Ethan bozuk bir İngilizceyle. Kane'in elini sıkarken kıracaktı neredeyse. "Nava'nın dostları benim de dostlarımdır." Kapının önünden çekilip içeri buyur etti onları. "Lütfen girin, evim sizin de evinizdir." Daire dışarıdaki pisliğe kıyasla çok tertipli ve temizdi. Taş zeminin üzerinde turuncu bir halı vardı. Soluk sarı kanepenin ortası hafif çökmüştü. Belli ki Ethan hep burada oturuyordu. Kanepe koca adamın ailesinin resimleriyle dolu olan bir duvara yaslanmıştı. Kanepenin yanında da elle işlenmiş yastıklarla üzeri süslenmiş bir sallanan sandalye vardı. "Oturun, size yiyecek getireyim." Ethan gidince Kane uzun ahşap sehpanın etrafından dolanıp kanepeye oturdu. Altındaki yaylar gıcırdadıysa da Kane bu kanepenin kendisinden daha ağır insanları da çektiğine emindi. Ethan içinde biraz pide, humus ve 4 buzlu çay olan bir tepsiyle döndü. Kane yemek yerken Ethan ve Nava sigara içtiler. Eski müttefikler İbranice konuşurken Kane her şey yolundaymış gibi davranmaya çalıştı. Ama arkadaşlarıyla birlikte çok az zamanı kaldığını biliyordu. "Buradalar. Mükemmel, yalnız mı?" "Hayır, evde Vayner'ın bağlantısı hariç 3 kişi daha var. Bağlantıyı öldür, kadını bana getir." "Tamam." Choi Sik-jin cep telefonunu kapadı. Ara sokak karanlıktı. Bu yüzden de güneş gözlüklerini çıkardı. Arka kapıdaki kilidi bir çocuk bile açabilirdi. 1 dakikaya kalmaz evdeydi. Küçük dairenin diğer ucundan sesleri geliyordu ama adam onlara doğru değil mutfağa gitti. Şişman adam buraya gelecekti eninde sonunda. Geldiğinde de Sik-jin hazır olacaktı. "Doydun mu?" dedi Ethan neredeyse bitmiş olan humusu göstererek. "Sağ olun, doydum kumumuzum," dedi Jasper. Ethan Jasper'ın bu garip alışkanlığını hiç fark etmemiş gibi yaparak gülümsedi. "Biraz su ister misiniz ya da biraz şarap?" "Ben buzlu çay alırım," dedi Doc. "Tabii ki," dedi Doc'un boş bardağını alarak. "Hemen dönerim." Ethan odadan çıkarken Kane bir korku hissetti. İri adamın koridor boyunca mutfağa doğru ilerlediğini gördüğünde içinden onu durdurmak isteği geçti. Ama daha derinden gelen bir ses bunu engelledi. Daha önce bilseydi belki de olacakları engelleyebilirdi. Ama artık çok geçti. Evrenin çarklarının dönüşünü seyredecekti. Sik-jin parmağını dudaklarına götürdü. Kafasına büyük bir tabanca dayanmış olan Ethan korkudan olduğu yerde dondu kaldı. Sik-jin Ethan'a elindeki boş bardağı bırakmasını işaret etti. Ethan'ın elleri titriyordu ama bardağı tezgahın üstüne koyabildi sonunda. Adam tabancasını Ethan'ın başından ayırmadan ilk önce adamı sonra da yeri işaret etti. Ethan yavaşça kendinden isteneni yaptı. Yüzünden yaşlar akarken dizlerinin üstüne çöktü. Sik-jin bıçağını çıkardı. Tek bir hareketle onun gırtlağını kesti. Adam boğazını tutarken garip bir ses çıktı. Sonra Sik-jin onu sırtından bıçakladı. Bir elinde tuttuğu bıçağı ve diğer elindeki tabancayı da bırakmayarak Ethan'ın düşen bedenini tutup yavaşça yere indirdi. Bıçağını Ethan'ın gömleğine sildikten sonra tekrar yerine koydu. Vayner'ı alt etmek bu kadar kolay olmayacaktı. Bu yüzden de bir eli boşta olmalıydı. Kane gözlerini kapayıp geleceği hatırlamaya çalıştı. Bu sefer çok fazla ileriye gitmeden gözlerini açıp şimdiye döndü. "Kanepeyi kapının önüne çekmemiz gerek," dedi zorlanarak kalkıp. "Kitaplığı da." Nava ve Jasper hiçbir şey demeden kanepeyi tutup taşıdılar. Doc da kitaplığı halletti. İşleri bitince geride durup yaptıklarına baktılar. Günün son ışıkları süzülüyordu yer altındaki dairenin tavana yakın penceresinden. Işık Nava'nın yüzüne vurunca Kane bir anda bunu daha önce de gördüğünü düşündü. Hemen eğilip duvardaki bir lambayı prizden çekti. Küçük ama ağırdı. Elinde sopa gibi tuttu. Bu işini görürdü. Kane kapıya doğru dönerken içgüdülerine güvenmek istiyordu. Eğer güvenmezse o zaman Nava'nın ölme olasılığı %97.5329'du. "Kafasına isabet ettirebilirim." "Dur!" diye emir verdi Crow. "Sadece menzilde tutun." "Ama ekip başı benim Jim, benim dediğim olacak, anlaşıldı mı?" "Tamamdır," diye hırladı Dalton. Crow da kim oluyordu ki hepsinin duyabileceği bir frekansta onu böyle azarlıyordu? Rainer ve Esposito bu iş bitince bunu kesinlikle yüzüne vuracaklardı. "Yerini aldın mı Larry?" "Arka çıkıştayım," diyen Larry'nin sesi duyuldu telsizden. "Jim, hala kafasına isabet ettirebiliyor musun?" "Evet," dedi Dalton bir yandan dürbünden Nava'nın yüzüne bakarak. Crow'un ne dediği umrunda değildi. Bu vatan haini orospuyu indirecekti. Aslında yazıktı. Gerçekten hoş kadındı. Ekiple birlikte bu kadınla eğlenebilirlerdi. O içli gözlerinin arasına bir kurşun sıkmak yazık olacaktı. Ama zamanı geldiğinde tetiği çekmekte tereddüt etmeyecekti. "Bir terslik var," dedi Nava. "Ethan geri gelmedi." Nava daha Glock'unu eline alamadan Koreli ajan belirdi kapıda. Tabancasını kadının kafasına doğrultmuştu. "Yapma," dedi gözlerini kadından ayırmayarak. "Çengsan seni canlı istiyor." Nava'nın kalbi ağzına geldi. Koreli'nin pantolonundaki kanı görünce Ethan'ı öldürdüğünü anladı. Düşman sadece bir metre ötesindeydi ama aralarında kilometreler olsa da bir şey fark etmezdi. Ona ulaşana kadar kafasına bir kurşun yerdi. Her şey bitmişti. "Vayner'ı 5 saniye içinde indiriyorum," dedi Dalton mikrofona. Derin bir nefes aldı, tuttu ve saymaya başladı. Parmaklarını kasıp Vayner'ın yüzüne nişan aldı. 4. Dürbünün dikey çizgisi iki gözünün arasındaydı. Yatay çizgisi ise burnunun ortasındaydı. Yüzü 4 eşit parçaya bölünmüştü. 3. Tetik parmağını yokladı. 2. Güçlü tüfeğin tepeceğini düşünerek kendini kolladı. 1. Adamın ellerinin arasından fırlayacakmış gibi hareket eden silahtan 7.62 milimetrelik kurşun çıktı ve saniyede 300 kilometre hızla Nava Vayner'ın beynine doğru yol aldı. Tam o anda Kane lambayı Koreli katile doğru fırlattı. Ama lamba ona çarpmadan Sigjin kenara çekildi. Aynen Kane'in öngördüğü gibi bir adım sağa doğru çekilmişti. Vayner'ın önünde birden bir karartı belirdi ve sonra da kıpkırmızı oldu. Biri araya girmişti. Eğer araya giren David Kane ise boku yemişti. Dalton vurduğu şey yere düşerken bunu düşünmemeye çalıştı. Vayner'ı hala görebiliyordu ama kadının gözlerindeki bakışa bakılırsa hemen tüyecekti. Dalton hemen şarjörünü boşaltmaya başladı ve hedefi vurduğunu umdu. Birden bir hava akımı oldu ve bir kırılma sesi duyuldu. Cam kırılmıştı ve Koreli katil odaya dağılan cam parçalarıyla birlikte yüzüstü ahşap kahve masasına düştü. Kafatasındaki beyzbol topu büyüklüğündeki delikten gri beyni görünüyordu. Nava düşünmeden odanın öteki tarafına atıldı ve yere doğru düşerken kendisiyle birlikte Kane'i de yere çekti. "Yatın!" diye bağırdı durduğu yerin üstünde iki mermi duvara saplanırken. Kapının bir kısmı odanın içine doğru dağılırken bir çatırtı duyuldu. Kanepe ve kütüphane olmasaydı odaya girmişlerdi. Çok geç olmadan önce sadece birkaç saniyeleri vardı. Altında yatan, gözleri kapalıyken ağır ağır nefes alan Kane'e baktı. Kane 15.3 saniyesi oldu. Olduğunu biliyordu. En azından bildiğini sanıyordu. Bir an için gözlerinin önüne milyonlarca olasılık geldi. Her birine bakabilir ve her seçimin sonucunu görebilirdi. Sonsuzdu ama bu. Çoğunda Kane ölüyor, pek azından Nava hayatta kalıyordu. Ancak birkaç keresinde işler Kane'in istediği gibi yürüyordu. Her bir yolun birçok yolu ve aklına bile getiremeyeceği birçok sonucu vardı. Daha fazla zamanı olsa daha mantıklı bir karar verebilirdi. Ama zamanı yoktu. Sadece 13.7 saniyesi vardı. En doğru gibi görünen yolu seçti. Daha doğrusu en az yanlış olanı. Bunu seçerken de bir yandan bildiklerine, bir yandan da içgüdülerine güvendi. "Özür dilerim Nava," dedi Kane gözleri hala kapalıyken. Nava cevap veremeden onu sırt üstü çevirip başını yere vurdu. Kadının kafası taş zemine vurunca bu ona bir mermi sesini hatırlattı. Sonra kadının dünyası karardı. Pek de bir işe yaramayan bariyeri yerinde tutmaya çalışan Doc'la Jasper'a baktı Kane. İkisine de söylemek istediği o kadar çok şey vardı ki ama sadece 9.2 saniyesi kalmıştı. CG'nin parçalanmış kafasına doğru emekledi aksak ayağını çekiştirerek. Kane ne yapacağını düşününce midesi bulandı ama zaman geçiyordu. CG'nin kafasının içine elini soktu ve beynini çıkarttı. Eline kan da almak için avucunu kıvırdı. Ne kadar sıcak olduğuna şaşırdı. Elindeki şey suları damlayan sıcak lazanya gibiydi. Midesi bulandı ama devam etti işte. Dizini bükmemeye çalışarak emekledi, bir şekilde elindekini düşürmeden ve düşmeden Nava'ya yanaştı. Ona ulaşınca da elindekini kadının yüzüne ve saçlarına sürdü. Eğer yakından bakarlarsa kanın ve beynin kadına ait olmadığı belli olurdu. Ama bunun olma olasılığı %2.473'tü. Kane Nava'nın sırt çantasını kapıp mutfağa gitti. Askerler odaya dalmadan önce 1.3 saniyesi vardı. Adları Martin Crowe, June Esposito, Ron McCoy ve Charlie Rayner. Hepsi tepeden tırnağa siyahlara bürünmüş, göğüslerinde zırh var. Kask taktıkları için yüzleri görünmüyor. "Yere yatın!" diye bağırıyor Rayner herkes yerde olmasına rağmen. Kane Ethan'ın bedeninin üzerinden geçti. Adam bir kan gölünün ortasında yatıyordu mutfakta. Arka kapıya giderken de uzun siyah bir paltoyu aldı askıdan. Gözlerini kapadı. O şekilde görmek daha kolaydı. Esposito doku duvara vuruyor. Crowe başına tabancayı dayayıp Jasper'ın sırtına basıyor. Jasper'ın yanağındaki iyileşmekte olan yarayı görünce de bunun istediği kardeş olmadığını anlıyor. Odaya bakınca durumu kavruyor. "Larry, hedef sana doğru geliyor." "Görüyorum." "Dur!" Kane yürümek için kendini zorladı. Korkusuna yenik düşmek istemiyordu. Adam, Mark Leary, geri çekildi. Aynen Kane'in tahmin ettiği gibi tabancasını ona doğrultmuştu. ''Dur yoksa ateş ederim!'' diye bağırdı adam. ''Etmezsin!'' dedi gözlerini kapalı tutan Kane ve Nava'nın 9 milimetrelik tabancasını ona doğrulttu. Ve... Tetiği çekiyor, mermilerinin baldırına isabet ediyor ama onu durduramıyor. Tabancasını ters çevirip kabzasını Kane'in başına vuruyor. Döngü. Tetiği çekiyor, mermi isabet etmiyor, yoldan sekiyor. Leri ileri atılıp Kane'i de yere indiriyor. Döngü. Tetiği çekiyor, mermilerinin ayağına saplanıyor. Tökezliyor ve hareket ederken Kane'e de çarpıp onu da düşürüyor. Döngü. Tetiği çekiyor. Mermilerinin bacağına isabet etti. Femuru parçalandı ve mermi bacağının içinde kaldı. Geriye doğru düşerken acıyla bağırdı. Kane duraksamadan ilerledi. Düşen komandoya çarpmamak için sadece biraz sola doğru kaydı. Sokaktan çıktı ve şapkayı taktı. Crowley'nin yerde olduğunu gördüğü anda koşmaya başladı. Ama çok geçti artık. Köşeyi döndüğünde Kane ortalarda yoktu. Sokak Musevi erkeklerle doluydu. Aynı siyah ceketi ve şapkayı giyen bir sürü erkek vardı. ''Kahretsin!'' diye bağırdı. Kalabalığa bakarken olanlara inanamıyordu. David Kane gitmişti. Dönüp eve doğru gitti. Vener'ın kafasındaki beyin parçalarına bakılırsa kadın ölmüştü. Aynen yanındaki Asyalı herif gibi. Durup nabzını yoklayacak hali yoktu. Dalton'un ikisini de öldürdüğüne inanamadı. Crow onu sonra halledecek. En azından ikizi hayattaydı. Doktorla ikiz kardeşi duvara yaslamışlardı. ''Rainer şu ikisini araca bindir.'' diye emir verdi Crow. ''McCoy sen de arka kapıya git ve Larry'e yardım et. Sonra...'' Siren sesini duyunca sustu. Sanki bir polis filosu yaklaşıyordu. Zaman yoktu. Crow yerel polise burada neden iki ceset olduğunu açıklamaya niyetli değildi. Diğerlerini kapıp gidecekti. ''20 saniyen var Esposito, çıkarken burayı yak.'' Adamlar ne yapacaklarını biliyorlardı. Exposito elektrik ateşleyicileri duvara yerleştirdi ve patlayıcıları bağladı. Crow geride bir kanıt kalabileceğinden hiç endişelenmiyordu. Çünkü tanıdığı hiçbir bomba uzmanı az patlayıcı kullanmazdı. Ve John Exposito da tipik bir bomba uzmanıydı. İki rehineyle uzaklaşırlarken bir patlama sesi duydu. Bu gök gürültüsü gibiydi. Polisler geldiklerinde yanmış iki ceset bulacaklardı. Cevapsız kalacak bir sürü de soruları olacaktı.